Programımıza harunyahya.tv internet sitemizden devam ediyoruz. Onur Hocam'la başlıyoruz inşallah.
Hayırlı geceler sayın izleyicilerimiz. Bugün dünyanın en ünlü bilim sitelerinden birisi Science Daily'de bir haber çıktı. Şimdi bizim öteden beri başladığımız konularda anlattığımız bir konu vardı. Dünyada basit, ilkel, kusurlu veya işte değil mi yarı yıpranmış böyle patolojik bir canlı yok Allah'ın izniyle. Hepsi mükemmel. Hepsinde çok fazla detay var. Hepsinde de çok müthiş sistemler var Allah'ın izniyle. Şimdi biz bunu hep anlatıyoruz. Hocamızın eserlerinden, hocamızın ilhamıyla. Ve bundan sonra mesela bugünkü haberlerde bir Science'da şöyle bu kelimeler artık geçmeye başlıyor. Önceden özellikle virüslere, canlının ilk başlangıcındaki virüslere ilkel canlı. Canlı mı cansız mı belli değil. İşte çok basit canlı. İlk virüsler oluştu, sonra hücreler oluştu vesaire vesaire bir sürü şeyler söyleniyor. Atıflarda bulunuyorlardı. Fakat baktığımız zaman artık habere insanlar ağzına şu kelimeler almaya başlamışlar. Kompleks karasal virüs ve yazın ilerleyen aşamalarında virüslerin ilk ortaya çıkışıyla alakalı bir evrimsel açmazı söylüyor. O da şu, virüs içerisinde enzimler bulunduruyor biliyorsunuz. Proteinler var. Ama virüsün içerisinde protein üreten bir mekanizma yok. O sadece protein olarak var. Yani ne mitokondrisi var, ne nükleusu var, ne başka bir şey, hiçbir şey yok. Sadece hazır olarak madde var. Dolayısıyla onun için herhangi bir canlılık belirtisi göstermediği için bu anlamda canlı mı cansız mı belli değil diyorlar. Peki virüsün içerisindeki o son derece kompleks bizim hücremizde de kullanılan o proteinler orada nasıl var oldu? Bunu virüs kendisi üretemiyor. Bütün bilim adamları söylüyor. İlk hücrenin de veya ilkel olduğunu söylüyor bu bilim adamları. Yani kendi teorilerine dayandırırlarken. Peki virüsteki proteinler nasıl oldu? Bunun cevabı yok. Evet. Şüphesiz ki ilk virüsler de, ilk hücreler de Allah'ın ol demesiyle hep birlikte yaratıldı. Bunun da bir delil olarak yine aynı bu yazıda ilerleyen aşamalarında şöyle gösteriyor altlarında. Çok böyle gelişmiş bir virüs bulmuşlar. Üzerindeki de RNA geni, üzerindeki bazı çiftleri yani üzerindeki harfler diyelim, alfabedeki harfler, işte 730 bin tane olanını bulmuşlar. Bu virüsün şöyle bir etkeni var. Daha önceki programımızda anlattığımız gibi siyanobakteriler dünyada var olan ilk canlılar. Bunlar su üzerinde yaşıyorlar ve siyanobakteri gibi başka bakteriler de hem fotosentez yapıyor hem de azotu ayrıştırıyor. Bitkilerin kullanacağı hale getiriyor. Bu bakteriler olmazsa ne oluyor? Dünyada canlılık olamıyor. Allah zahiren bunları sebep kılıyor. İşte bu virüs bu bakterilere ve siyanobakterileri yiyen, onları öldüren avcı yaratıkları hasta ediyor ve onların ölümüyle nüfusunu dengeliyor. Yani bilim adamları şunu keşfetti bugün. Sadece hücresel bazda değil, virüsler de dünyadaki tüm ekolojik sistemle ilgili ciddi sorumlulukları var. Keşfedildikçe konunun ayrıntılılığı ve sistemin kompleksliği daha da artıyor. Yani ilk virüsün oluşumunu açıklayamıyorlar. Çünkü hazır paket var içerisinde, protein var. Bunlar nasıl oluştu? Tabii ki Allah'ın ol demesiyle inşallah o an orada o paket hazır oldu. İnşallah. Ve bu virüsler boş yere bencilane bir amaç için değil, dünyadaki toplam ekosistemde dengeyi sağlayıcı faktör olarak hiç de tahmin etmedikleri bir yerden bizim için çok önemli siyanobakteri ve diğer tek hücreli canlıların hayatını tehlikeye atan canlıların nüfusunu dengelemekte kullanılıyor bu virüsler. Maşallah. Yani tek bir gene sahip bir virüsün bile ne kadar dünyada fonksiyonel olduğunu, o olmazsa nasıl dengenin bozulabileceğini inşallah ortaya çıkmış
olur. Zaten
oldu.
O yani virüslerin hani işte önce virüsler oluştu, sonra hücreler oluştu mantığı gerçekten çok garip. Çünkü yani virüs zaten hücresiz hiçbir anlamı olmayan bir varlık. Yani hücre olması gerekiyor virüsün can bulabilmesi için. Normalde cansız olarak duruyor doğada. Yani hiçbir varlığı yokluğu ve de çok uzun süreler durabiliyor. Şimdi virüsün şöyle bir şey demesi gerekiyor. İşte ben diyor oluşayım. Hani atomlar biz bir araya bir şey getirelim. Bir şey oluşturalım. Öyle bir şey olsun ki bundan milyonlarca veyahut da milyarlarca yıl sonra oluşacak bir yapı olacak. Biz onu tahmin ediyoruz şimdiden demesi gerekiyor. Atomlar diyor tabii bunu bu arada. İşte o onun içine girince hayat bulacak. Biz öyle bir şey yapalım, öyle bir şey tasarlayalım. O şimdi dursun zaten. Biz bol bol yapalım doğada. Biz birleşelim. Öyle dursunlar. İleride de bunlar bir hücre bulur, içine girer. Ondan sonra işte o hücreye zarar verirler, o hücreyi ele geçirirler. Yani bunun hiçbir mantığı olmayan bir şey. Belli ki hocam biraz önce dediğin gibi zaten içinde protein var. Evet. Yani protein üretme mekanizması yok. Çok büyük bir mucize yani bu. Üretme mekanizması olmadan nasıl oldu o zaman o protein diye sorulması gerekiyor. O şöyle oluyor. Allah bildiriyor zaten onu ayetlerde. Yani çok anlaşılması zor bir konu değil. Şeytan Allah'a sanırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Bakara suresi 117. ayette Allah bildiriyor. Allah'ın mesela ayette hani bazıları evrim, bazı dindar insanlar da evrim var diye biliyorlar. Kur'an'da evrim hatta var demeye kalkıyorlar, daha da fena bir durum. Allah bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir buyuruyor. Yani eğer bir işin olmasına karar verirse onu yavaş yavaş kademe kademe yaratır, kademe kademe var eder diye bir ayet yok Kur'an'da. Bir anda eksiksiz, kusursuz Allah ol diyor, o an oluyor. Yani başka bir ayette Allah buyuruyor şeytan Allah'a sanırım. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler şeklinde buyuruyor. Yani bu Allah'ın kadrini takdir edememekten, gücünü, kuvvetini, büyüklüğünü anlayamamaktan kaynaklanıyor. Halbuki yani birisi bir an bile düşünse, yani çok kısa bir düşünceyle bile Allah'ın gücünü anlayabilir. Yani sonsuz, yani sonsuz değil de hani çok büyük bir evren yaratıyor Allah. Çok büyük bir düzen yaratıyor. Biz mesela gece rüyamızda, rüya gördüğümüz zaman orada birçok insan yaratılıyor. Bunlar kademe kademe evrimle mi oluşuyorlar? Milyonlarca senede mi oluşuyor bu? Zaten gece birkaç saat, yani 6-7 saat gibi bir süre. Allah bir anda yaratıyor onu. Karşımızdaki insanları da bir anda yaratıyor normal hayatta. Cennet cehennemdeki insanları da Allah bir anda yaratacak. Yine bir evrim mekanizması yok. Cennetteki sarayların bir inşaatçısı yok. Yani onların bir müteahhiti yok. Ya da bir firma yapmıyor onları. Yani biz materyalist kafayla bakacak olursak, Müslüman, hem Müslümanız deyip hem de olayları materyalist kafayla yorumlamaya kalkarsak rezalet bir duruma düşeriz. Oradaki her şey Allah'ın ol demesiyle bir anda var oluyor. Bu anlaşılması zor bir konu değil.
Evet, maşallah. Mesela virüsle ilgili ayrıntıları da görebiliriz. Şimdi hücrenin içerisine şu an giriş yapan bir virüs içeri giriş yaptı. İçindeki paket açılıyor. Hani ilkel diye söyledikleri canlı var ya. Şimdi onun paketini açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Buyurun. Bu 3 tane sağda, altta ve yukarıda gördüğümüz ne biliyor musunuz? Proteinler. Bunların aynısı bizim vücudumuzdaki hücrelerde var. Bizim vücudumuz bunu üretmek için sayısız, yani kaç defa anlattık, binlerce proteinin sayesinde bunları üretiyor. Bunlar üretiliyor. Bu virüs, bu proteinlerin aynısı bu virüste bir kere nasıl oluyor? Ve bir tane de iki parçada RNA geni var mesela. Bu AIDS virüsü bu. Bunun içinde bu tip yapılar var. Bu yapılar son derece kompleks, son derece ayrıntılı, bir de tam hedefe yönelik. Yani birisi eksik olduğu zaman bu virüs hastalığını, işlemini gerçekleştiremiyor veya hücrenin içerisinden giremiyor. Dolayısıyla en başından beri, yani protein olmadan protein olamıyor. Hücre olmadan virüs olamıyor. Oksijen olmadan siyanobakteri olamıyor, fotosentez olamıyor. Siyanobakteri fotosentez olmadan oksijen olamıyor. Yani ne demek? Bütün bileşenler, evet. Allah onu öyle yaratırsa ancak var oluyor. Ki bu bileşenlerin böyle kompleks yapısı, yani bilim ilerledikçe bize daha da ayrıntı, daha da ayrıntı, daha da küçük yapılar, daha da yüksek yapılar hepsini tek tek tek tek gösteriyor. Maşallah. Evet,
inşallah. Şimdi bütün bu şeyler, enzimler, burada mesela 3 tane enzimden bahsediyor. Ancak hücrenin içindeki yapı olduğunda bir anlamı var.
Evet.
Yani mesela bir protein üretim sistemi var. Oradan mesela komple bir üretim var ama genel bir şablon olarak üretiyor. Yani aynı anda birkaç tane proteinin bilgisi var. Oradan onların kesilmesi lazım. Yani uygun, evet, yerlerden kesilmesi lazım. Onlar apayrı görevler görecekler. Yine diğer bütün virüsleri incelediğimizde onların çalışması ancak diğer proteinler, diğer hücreler olduğunda bir anlamı var. Mesela bu AIDS virüsünde şöyle bir sistem var. hücrenin içinde DNA'sı bir şekilde entegre ediliyor hücre DNA'sına. Oradan üretimin yapılabilmesi için bir teknik gerekiyor. Polimeraz enziminin bir kısmı var, bir uzunluğu var. Oranın sürekli fosforlanması lazım, yani yeteri kadar. Mesela onu bilircesine, o kadar detayı bilircesine bir ek bir yapı var virüsün içinde. Fosforlamayı yapacak şekilde. Yani o fosforlama her şey olsa, sadece o fosforlamayı yapan protein olmasa HIV virüsündeki, o zaman virüs çoğaltılamıyor. Yani en ince detayı bilen bir aklın yaptığı belli. Halbuki virüs çok çok yani hiç o aklı gösteremeyeceği çok belli olan bir varlık.
Akıl canlı mı cansız mı daha, değil mi? O aradaki
evet, cansız
bir canlı
olarak yani genelde alınıyor. Çünkü normal hücrelerin içindeki o hücre protein üretimi, DNA üretimi, işte yağların üretimi, şekerlerin üretimi, sürekli işleyen metabolizma yok.
Evet.
Öyle duruyor. Ne zaman ki hücreye yanaşıyor, ondan sonra süper akıllı davranmaya başlıyor. Evet. Elbette ki onda hiçbir akıl yok. Yani belli yani. Çünkü şuradaki taş topraktan oluşan atomdan farklı bir yapı yok üzerinde. Herhangi bir hareketlik yok. Onda tecelli eden Allah'ın üstün aklı var. Mesela günümüzde de virüsler var. Bilgisayar sistemlerinde. Orada da o işlerle uğraşan insanlar bütün işletim sistemi detaylarını çok iyi bilirler. Yani çok en ince kodlarına kadar anlarlar. O kodlardaki detaylara hakim olan birinin yazacağı programlar yaparlar. Virüsler bunlardır zaten. Burada da öyle. Yani o hücre bu virüslerin gerçekten işlevsel olabilmeleri için kendileri dışında bir yapının en ince detayını bilmeleri lazım. Ama ne beyni var, ne kulağı var, ne gözü var. Değil mi? Harika bir sanat gösteriyor. Çok akıllıca. Yani kimi yerlerde virüsleri tanıtırken, stratejilerini tanıtırken o kitaplarda dahiyane teknikler kullanıyor diyor. Şimdi dahiyane onda dahilik onda olmadığı belli. İşte evet. Onda tecelli eden açık zeka, açık böyle mükemmellik, Allah'ın mükemmelliği inşallah.
Şimdi onunla ilgili ufak da bir örnek daha verebiliriz inşallah aslında. Yani mesela biz insanız. Yani insan olarak bizi bir virüs boyutuna getirseler, ondan sonra hücrenin yanına getirseler bizi. Bak kardeşim, bu hücre. Sen şimdi diyorsun ki virüsler işte tesadüfen oluşmuştur. Sen şimdi gir bakalım bir hücrenin içine. Bu virüsün yaptığı şeyleri yap. Denilse, yani biz hücrenin içine girsek orada kuş gibi kalırız. Evet. Hiçbir şey yapamayız yani. Öyle etrafa bakarız sadece. Bir yere otururuz. Bekleriz. Hiçbir şey yapamayız. Ama virüs oraya girdiği zaman, yani Serdar Hocam'ın dediği gibi, muazzam dahiyane bir akıl gösteriyor. Yani çok üstün bir akıl gösteriyor. Daha canlı mı cansız mı belli olmayan, yani tartışılan. Yani böyle bir tahta gibi bir şey yani. Bir şuuru olmayan. Atom sayısı bile bellidir yani. O kadar küçük boyutta olan bir yapı. Eğer biz insan olarak bizden daha büyük bir akıl gösteriyorsa, bu onun tesadüfen oluştuğunu mu gösterir, yoksa bizim kat ve kat üstümüzde bir akıl tarafından yaratıldığını mı gösterir? Tabii ki yaratıldığını gösterir. İşte Darwinizmin yani çıkardığı mantıkların ne kadar akıl dışı olduğunu anlayabiliyoruz yani buradan.
Bir de buyurun.
Tamam. Hocam taş toprak demişken şimdi şöyle bir şey söylüyorlar. Bir hücre vardı yeryüzünde. Şimdi toprağa baktığında ya da suyun içinde diyor mesela, suya baktığında yine atomdan oluşuyor. Yani bugün suya baktığında bir molekül, hidrojen ve oksijenin birleştirdiği bir molekül. Biraz daha detayına gir element, biraz daha detayına gir atom. Evet. Şimdi sen gidip hani bir hücre vardı da kademe kademe oluştu diyorsan, hücrenin var olduğu zemin nasıl kademe kademe oluşacak o zaman?
Evet.
Yani yaratılışa oradan başlıyor ve devam ediyor. Bu da çok açık oluyor.
İnşallah. Yani şimdi neticede evrenin bir başlangıcı olduğunu herkes kabul ediyor. İlk hücrenin de dolayısıyla bir başlangıcı var. Dolayısıyla ondan önceki bir zaman var. Onlar açısından, materyalistler açısından. Bütün bu süreçleri gösteriyoruz. Kademe kademe olması mümkün değil. Bir anda işte o ilk hücrenin olduğu anda bütün alt detaylarıyla, her şeyle mükemmel olması gerekiyorsa o ilk hücre dediklerinin, orada açık bir yaratılış var zaten. Yani sadece hücre, bir önce hücre vardı diyorlar, ondan hücre de olmadığını kabul ediyorlar. Yani zaten hücrenin varlığıyla yaratılışın olduğunu zaten kabul ediyorlar Allah'ın izniyle. bu virüslerde şu da gözüküyor inşallah. Yani biz ne kadar aciziz yani. Allah'ın bir rahmeti. Çünkü insanın gerçeği odur. Yani biz hakikaten çok aciz varlıklarız. Allah o bir tane virüsle o mesela enaniyetle yürüyen insan hasta yatağına düşüyor ve hareket edemiyor. Dolayısıyla Allah'ın çok büyük bir rahmeti. Çünkü bize bir gerçeği gösteriyor inşallah.
İnşallah.
Evet, maşallah. Bir de kısa bir bilgi vereyim. Bu virüsler bunlar da değişmemiş mesela. Siyanobakterilerin fosillerini görüyoruz ya 3,5 milyar yıllık. Ve onların günümüzdekilerle şekil olarak hiçbir farklarının olmadığını görüyoruz fosilleriyle. Bu virüsler de öyle. Bunu nereden anlıyoruz? Bugün yaptığı işi eğer 3,5 milyar yıl önce yapmaya başlamamış olsalardı o zaman siyanobakterilerin hayatı tehlikeye girerdi. O zaman ekosistem çökerdi. E çökmediğine göre demek ki o zaman dan beri bu virüsler fonksiyonel.
Evet inşallah. Bu evrimcilerin şey mantığı oluyor bir de. İşte evrim tamam şu an hani bazı daha akıllı başında olanların tamam evrim şu an doğrulanamamış olabilir ama ileride doğrulanabilir gibi bir mantıkları oluyor. Yani bilimin ilerlemesiyle falan gibi. Şimdi burada bir demagoji var, bir de mantık ezeyanı var. Çünkü evrim bilimsel bir icat değil. Bilimsel bir bilgi. Yani gelecekte bulunabilir dediğin şey senin bir icatla ilgili olabilir. İşte ışınlanmadan bahsediliyor mesela değil mi şu anda? İşte şu an ışınlanamıyoruz ama belki ileride ışınlanabiliriz diyoruz. Bu bilimsel bir buluştur, bir teknolojidir, ilerlemedir. Ama evrim böyle değil. Evrim bitti. Yani bir proteinin, bir hücrenin kendi kendine oluşamayacağı bilgisini edindiğimiz andan itibaren evrim bitti. Bundan sonra ileride doğrulanabilir gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü dediğimiz gibi yani bir bilgi ve bir icat değil.
İnşallah. Yani. Hocamızdan Allah razı olsun. Onun gibi çok sayıda zaten geçersizliğini gösteren delili ortaya koydu.
İnşallah.
Şimdi bu hücrelerin içinde çok ilginç olaylar oluyor. Onlardan bir örnek verelim. Şimdi hücre çoğaldığında o kadar fazla işlem gerekli ki. Önceki programlarda bahsettik. Yani sırf DNA'nın çoğalması için çok sayıda proteinin varlığı şart. Ve bunların tamamının varlığı şart. Çünkü yarım yamalak belli aşamada kalan proteinler işlemin sonlandırılmayacağı için orada DNA'yı işlevsiz hale getirecek. Yani çoğaltılma aşamasında olan bir DNA zinciri düşünün, ikiye ayrılmış. Kimi böyle ilk proteinler var, yapışmış. Şimdi böyle bir DNA'nın hiçbir işe yaramayacağı açık. Ne çoğaltılabiliyor ne de ondaki bilgiden üretim yapılamıyor. Çünkü ondaki üretimden yapılabilmesi için daha düzgün bir yapıda olması lazım o DNA'nın. Şimdi onun dışında neler gerekiyor? İşte organellerin ayrılması, işte ondan sonra üretilen DNA'nın iki farklı bölgeye taşınması. Onda da mesela özel motorlar bulundu. Hücrenin içinde motorlar var. O motorların da bağlı olduğu merkezler var mesela. O merkeze doğru motorlar hareket ediyor bir ray üzerinden. Bütün bunların net bir şekilde tam olması lazım. Çünkü bunlardaki en ufak aksaklık mesela kromozomların düzgün şekilde ayrılamamasına ve dolayısıyla hücrenin ölmesine sebep oluyor. Yani çünkü hücre o bütün kromozomlardaki bilgiler tam olarak olduğunda bir anlam var. Şimdi ne gerekiyor? İşte DNA'yı üreten enzimler gerekli. İşte o motor proteinler gerekli o DNA'yı çeken. İşte organelleri ayrılacak. Ondan sonra bir de hücrenin fiziksel olarak da bölmesi gerekiyor. Bütün o bilgiler ve organeller ayrıldıktan sonra özellikle mitokondri ve endoplazm, retikulum. Ondan sonra hücrenin de bölünmesi gerekiyor. Sadece orada bile çok müthiş detaylar var. Şimdi burada o hücrenin bölünme aşaması elektron mikroskobuyla çekilmiş fotoğraf var. Şurada gözüktüğü üzere artık yarıklar oluşuyor. Şimdi bir hücrede normalde böyle bir yapı olmaz. Burada özel olarak bunu sağlayacak proteinler bulundu. Ama sadece yani hücrenin bölünmesi gerçekleştiğinde oluyor bu. Oraya orada ikili bir protein yapısı oluyor. Orayı kapsıyor ve giderek bombalanarak, giderek daralarak o hücreyi bölmeye doğru zorluyor. Burada olan görev olan aktin ve miyozin proteinlerin oluşumu da çok detaylı bir şekilde düzenlenmiş. Mesela burada da onunla alakalı bir sinyal dizisi gözüküyor. Başta bir işte tetiklenen bir molekül var. O aktif hale geçiyor. O da bambaşka dizileri hareket ettiriyor. Yani bir yerden bir bilgi başlıyor. hücrenin içinde farklı yerlere bu bilgi dağılıp farklı şekilde işleniyor. Yani adeta iki tane bilgisayar var. Biz bir emir yolluyoruz. O emir doğrultusunda iki tane farklı bilgisayar iki farklı iş yapıp ama neticeleri de bu aktin miyozin çiftlerinin oluşmasına yönelik bir iş oluyor. Ondan sonra da bu daralarak hücre bölünüyor. Burada çok fazla sayıda protein enzim görevli ve bunlar mükemmel bir şekilde olmalı. Yani buradaki en ufak bir eksiklik hücrenin bölünememesi demek. Yani öyle bir hücre düşünün ki mesela DNA'sı artıyor ama hücreyi bir türlü bölemiyorsunuz. Yani sürekli 2, 4, 8, 16, 32 diye gider. Mesela kademe kademe olsa bunun mutlaka örneklerini görürsünüz. Bir hücre ve sürekli bölünerek kromozomları artıyor. Ama böyle bir hücre yok. Zaten böyle bir hücrenin olmasının bir mantığı da yok. Dolayısıyla burada da yani hücrenin çoğalmasındaki bütün o detaylar, bütün o proteinler hepsi bir anda olmak durumunda. Kademe kademe hiçbir yararı yok. Allah'ın açık bir yaratma sanatı inşallah.
Evet maşallah.
Mesela ikisi de hücre olmasına rağmen bir hayvan hücresiyle bir bitkinin hücresi de farklı bir şekilde bölünüyor. Bu da çok büyük bir mucize inşallah.
İnşallah.
Evet maşallah. Hücredeki olmazsa olmaz yapıların zaten sınırı yok. Dediğimiz gibi teknolojinin ilerlemesiyle ancak görülüyor. İnşallah. İlk var olan hücre bir kere proteinler üzerinde zaten olması gerekiyor. Sonra protein üretebilmesi gerekiyor. Tam ve eksiksiz bir DNA, bir genetik materyalin olması gerekiyor. Üreyebilmesi için yani bölünebilmesi için gerekli proteinlerin, gerekli hazır materyallerin DNA'da tam kodlu olması ve proteinlerin de ona göre tam zamanında üretilmesi gerekiyor.
Aynen.
Evet. İnsan hücresinin içerisinde yaklaşık 100 bin tane protein var hücrenin içerisinde dönen. Hatta milyonlarcası gün içerisinde üretilip hücrenin çekirdeğine giriyor. Hücrenin çekirdeğinden çıkıyor. Yani dünyada hiçbir fabrikada, hiçbir şehirde, dünyanın hiçbir yerindeki şehirde veya ülkede olmayan bir trafik bizim her bir hücremizde var. Yani bu çok çok büyük bir mucize Allah'ın izniyle. Dediğimiz gibi teknoloji ilerledikçe ancak biz detaylarını zamanla görebiliyoruz.
İnşallah. Bu Habertürk'teki videolardan gösterelim mi?
İnşallah. Evet.
İnşallah.
İnşallah. Bakalım. Maymunun yavaş yavaş ayağa kalkmasına bakabiliriz Celal hocamızın muhteşem anlatımıyla.
Hakkı odadan kalktığı zaman bunlar hakkı yutuyor. Sebebi gayet basit. Salonda aslan gibi hayvanlar yaşıyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri aynı mişin olur. Görücü hayvanlar yaşıyor. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız var. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aa, bu zor. Otlar. Değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalktınız mı? Bunlar serbest kalıyor.
Evet. Tamamen.
Ne diyorsun hocam?
Ne diyorum? Bir şey demiyorum artık.
Tamamen atma
güzel
üzerine.
Güzel bir parodi yani. Şey, evet. Ya maymundan insanın atasını yapmak için zaten tarihte yapılan o kadar böyle artık akılları zorlayan açıklamalar var ki. Mesela diyor ki şempanzeler günümüzde de var diyor. İnsana en yakın işte onların söylediğine göre maymunun su atasına en yakın canlı o diyor. Ama diyor insanlar medeniyet kurmuş diyor. Teknoloji yapmış diyor. Bir sürü ülkede diller oluşmuş diyor. Ve bir de simaları da çok güzeller diyor. Peki bu sosyalliğin kaynağı ne olabilir diyor. Buldum ben diyor. Birisi parmak kaldırıyor. Diyor ki onlar diyor ateşi icat etmiş diyor diyor. Evet ateşin üstünde yemek pişirirken muhabbet ortamı oldu diyor. İşte bu ortam diyor bütün diyor bu medeniyetin kökeni diyor. Ha. Ya buradan konuşacak o. Sanki yani şempanzeler hiç yemek yemiyorlar.
Bir şey diyordu ortam çok sıcak olunca evrim hızlanır falan.
Evet.
Pikniğe gidince falan farklı maymunlar öyle bir şey evet. Anlatıyor. Evet. Yani öyle çok gerçekten enteresan bir durum ya. Evrimde, yani böyle mantıklar ileri sürmeleri yani. Tabii kendi mantıklarına göre dediğin gibi maymunu mutlaka ayağa kaldırmaları lazım. Yani bir şekilde ayağa kalkacak maymun evet. Yani onların teorisinin doğru olması için. Yani Celal hocamız da tabii değişik bir yöntem seçmiş. İşte otlar uzayınca etrafta da ağaç yok tabii. İşte kaplanları göremediği için maymunlar. Biz ne yapalım biraz dik yürümeye başlayalım derken birden herhalde belleri tutuluyor o sırada. Öyle hani bazen ağır kaldırınca bir hareket edemez ya. Herhalde öyle yani belleri çok, tutup ayakta kalıyorlar böyle. Çok öyle devam ediyorlar gibi.
Çok çok cehalet kokan bir açıklama zaten. Evet. Bir canlının yani dört ayak üstünde yürüyen bir canlının iki ayaklı yürür hale gelmesi için vücutta değişmesi gereken çok fazla sistem var. Evet. Kaplan var mı diye kafayı kaldırınca iki ayaklı yürüyor hale gelemez hiçbir canlı. Nasıl balık sudan çıkamazsa, kara canlısı haline bir anda gelemezse öyle kafayı kaldırmak da falan olmaz. Burada bak slide slide kaç defa hücrenin içindeki detaylar anlatıyoruz. Evet. Ki bu hücre mesela protein sentezleri milyarlarca yıldır değişmeyen sabit yapılar. Bir kafayı kaldırmakla koskoca kemik yapısı, sistem, denge, beyindeki nörolojik yapılar bununla ilgili orta... evet bütün DNA dizilimi, regülasyon sistemlerinin hepsinin tamamının değişmesi gerekiyor. Bu da öyle kaplan geliyorum diye kafayı kaldırmak da olmaz yani.
Hayır, zaten bu Lamarckçı mantık zaten bu. Lamarck diyordu ki işte bir neslin diyor işte sürekli olarak kollarını keserseniz mesela çocuğun kolunu kestin. O çocuğun başka bir çocuğu oldu. Onun da kolunu kestin. Böyle sürekli kes kolu. Belli bir süre sonra bir bakıyorsun kolsuz doğmaya başlıyorlar diye bir iddiası vardı. Çünkü insandaki bilginin kan yoluyla aktarıldığını düşünüyordu. Yani kandaydı o bilgi ona göre. Eğer mesela kolu kesersen o bilgi yok olacağı için aktaramaz diye düşünüyordu. Belli bir süreden sonra işte kollar gider diye düşünüyordu. Şimdi bilim ilerledi, DNA bulundu Celal Hocam. Yani biz artık uzaya çıktık. Çok değişik bir 20. yüzyıldayız değil mi? Yani bayağı ilerledi bilim. Lamarck dediğimiz arkadaş yani 1800'lerde yaşamış birisi. Onun anlattıklarıyla bize anlatılması çok enteresan değil mi yani? Sonra da biz bilim yapıyoruz deyip mesela biz bilim yapıyoruz diyorlar. Siz de bilime karşı savaş açıyorsunuz diye bize söylüyorlar mesela.
Peki bak mesela bilim ne diyor? Yok. DNA'daki bu değişmezlikle alakalı ve mutasyon nasıl bir tahrip edici etki yapıyor? Onunla ilgili kısa bir film izleyelim. DNA'da nasıl bir değişiklik meydana geldiğini. Şimdi radyodan dinlediği için izleyicilerimiz okuyalım. 1 milyon ansiklopedi sayfasının kayıtlı olduğu DNA'da sadece tek bir harf hatasının bedende meydana getirdiği bozuklukla ilgili bir film izleyeceksiniz. Yani 3.2 milyar.
Parmak kısalığıyla ilgili.
Evet. Bu deformasyonda parmakların gelişimi birinci eklemden itibaren durur. Anne karnında oluşan bir deformasyon. Allah'tan bir nimet olarak parmaklarımız normalde tam ve kusursuz. Her insanın 10 tane parmağı var ve oldukça işlevsel. Yani elin yapabileceği her şeyi yapıyor diyebiliriz. Bu deformasyon anne karnında elin oluşma esnasında ortaya çıkıyor. Bunu bakın kameraya animasyonunu çok iyi yapmışlar. Ve parmaklar belli bir mesafeden sonra oluşamıyor. Bu deformasyona sahip insanların DNA'larına baktığımızda bir harflik kodlama yanlışlığı var. Yani
Allah'ın sanatı.
Evet. 3.2 milyar harften bakın 9. kromozomda sitozinin yerine adenin geliyor. Bir mutasyon oluyor yani. Elma yanak Darwin Dawkins'in veremediği örnek. Faydalı mutasyon. İşte hepsi zararlı. Bir harf değişiyor. Bu çok küçük bir hatadır görünürde ama sonuç çok kötü. Ve kalıtımla da aile bireylerine yayıldığından dolayı değişiminden sonra gördüğünüz gibi çok büyük ve yıkıcı bir etki oluşturuyor. Evet. Bu bir harften. Ya mesela şu kitapta normalde hani zahiren baktığınızda bir tane harf yanlış olsa veya o kitapta kitabın tamamını öyle etkileyecek veya büyük bir hatanın hani olamayacağını insan düşünebilir. Ama canlılar dünyasında bu böyle olmuyor. Çünkü bir harfin yeri değiştiği zaman veya koptuğu zaman bütün DNA dizilimindeki protein şifreleyen gende hata oluşuyor. Ve o protein olmadığı zaman biz hep anlatıyoruz. Normalde DNA'mız bizim 30 bin gene sahip. 30 bin tane gene sahip. Fakat ne oluyor? 100 bine yaklaşık 100 bin tane protein oluşuyor. Bunun olması için de sadece üzerindeki gen değil, başka genlerin birleşiminden oluşan orada bir protein sentezi var. O gen, o protein başka proteinin sentezini etkiliyor. Dolayısıyla bir yerdeki bir mutasyon birçok yere etkileyebiliyor. Ve sonucunda yıkım çok aşikar oluyor. Evet. Bir harften bu oluyor. İşte bir kelimeden ne olur? Canlı ölüyor. Evet. Kaldı ki öyle yok. Tüy döktü, yok. Ayağa kalktı, zıpladı, uçtu. Balıktı, şeye çıktı, sürünmeye başladı filan. Bu ancak çizgi filmlerde olur.
Ki mutasyon dediğimiz şey de zaten aynen bunu yapıyor. Harflerin ya yerini değiştiriyor ya yeni harf ekliyor, çıkartıyor, bir şeyler yapıyor. En sonunda bir bakıyoruz canlı artık bir ölüm sürecine girmiş. Yani en ufak bir mutasyonla bile o canlı ölüm sürecine giriyor. Yani bu örnek gerçekten çok şuur açıcı bir örnek. Tek bir harfin 3.2 milyar harf var. Bir tanesini yer değiştiriyorsun. Yani insanın hayatını çok büyük etkileyecek bir şey yapıyor. Nasıl o zaman yavaş yavaş gelişmelerle ve o canlıya mutlaka zarar veren mutasyonla bu kusursuz insan oluşuyor? Belli ki öyle bir şey yok.
Evet, Allah'ın var etmesi lazım.
İnşallah. Şimdi hücrede yerleştirme sanatı da var. Mesela önceki programlarda o cahil evrimcilerden biri konuşuyordu işte. Bütün proteinleri işte bir araya koysak işte oradan hücre olur. Öyle bir şey olmaz yani, tamamen böyle atma üzerine. Yani bu tip insanlarla konuşmak da acayip ama hani biz anlatalım inşallah. Hücrede çok mükemmel bir yerleştirme sanatı var. Bütün proteinler için mesela özel bilgiler var. Yani sadece proteinle ilgili bir üretim olmuyor. Protein üretildikten sonra o protein nereye gideceğine dair bir bilgi de başına konuluyor. Resmen etiket bilgileri. Ve gideceği yerde de onu anlayacak yapılar oluyor. Yani tam etiket koyuyorsun, diyelim İstanbul diyorsun ama İstanbul'a geldi, postacı anlamadı mesela, bu olmadı. Tekirdağ devam ettirdi postayı. Öyle de değil. Anlayan yapılar da var. Ve sürekli de dinamik bir şekilde de hareket ediyor. Mesela şöyle proteinler bulundu. Hücre içinde diyelim, biraz önce bahsettik, DNA'nın çoğaltılma hadisesi. Çoğaltılma sırasında mesela bazen işte DNA'da şey oluyor, hasar oluyor. Hasarla beraber o DNA'nın çoğaltılmaması makul olan odur. Yoksa diğer türlü işte bu tarz mutasyonların yayılması söz konusu olur. Orada özel sistemler bir defa tespit ediyor. DNA'da hata var. Hata olduktan sonra sistemi çalıştıracak kritik proteinlere bir fosfat molekülü ekleniyor. Önceki programda da gördük. Fosfatın eklenmesi için zaten başka bir enzim gerekiyor. Ve onu karşı enzimi algılayacak özel yapılar gerekiyor. Ondan sonra da ATP molekülünden kesip oraya yapıştırılması gerekiyor. Fosfatlanıyor. Fosfatlandıktan sonra şu gösterildi. Mesela özel adres proteinleri, mesela 14-3-3 diye bir protein var. Bu bağlanıyor. Mesela hücrenin çekirdeğinin içinde bağlanıyor. Bağlandıktan sonra 14-3-3 proteininde bir adres bilgisi var. Önceden mesela etiketin yapıştırıldığı proteinde bu yok. O adres bilgisi de beni buradan, yani hücre çekirdeğinden çıkar bilgisi. Onu anlayan başka proteinler de o işaretlenmiş, etiketlenmiş proteini hücre çekirdeğinden çıkartıyorlar. Çıkartılmasıyla beraber hücre içindeki o DNA'yı kopyalamaya yarayan sistem durdurulmuş oluyor. Yani ne kadar detaylı bir sanat. Çok sayıda protein var ve adresleme işlemi dinamik olarak da yapılıyor hücrenin içindeki ihtiyaçlara göre. Yani protein bazı zamanlarda bazı yerlerde olmaması gerekir. Normalde olacakken. O derece hassas. Yani o bazı zamanları tespit edip o bazı zamanlarda yeni bir adres bilgisi yapıştıracak kadar hareketli bir sistem var. Yani mucize sürekli bizim içimize devam ediyor. Allah'ın Allah affetsin devam ediyor mu diye. Allah sürekli bizim içimize mucize yaratıyor.
İnşallah.
Evet,
yani
inşallah.
Ne demek yani bir protein içine bir adres bilgisi yapıştır. O adres bilgisi de proteini başka bir yere taşısın ve hücrede bir zarara sebep olmasın. Bütün bu işlemler ancak bütün o proteinleri, o bütün proteinlerin neticesinde ortaya çıkacak işlemi anlayan bir akıl tarafından yapılabilir. Yoksa kademe kademe tesadüfen nasıl olsun yani?
İnşallah.
Yani bu ortamda değil mi? Kameranın bir yeri var. İşte masanın bir yeri var. Sandalyenin bir yeri var. İşte ne bileyim akvaryumun bir yeri var. Bunlar böyle bir yere ortalığa attığında düzen oluşmaz. Her şey şuurlu bir şekilde bir o düzeni oluşturmaya gayret eden şuurlu varlıklarca olabilir. Tesadüf öyle bir şey değil. Tesadüf kendinden habersiz bir varlık. Dolayısıyla evrim teorisiyle olmayacağı bu işlerin çok belli.
Bu şeyle ilgili de Celal hocamızın bir enteresan anlatımı var. Bu kromozom daki mutasyonla ilgili işte oradaki bir arkadaş güzel bir soru soruyor. İzleyelim.
Tamam, hani kromozom sayısının azalmasını anladım. Bir radyasyon madde geldi, koptu, gitti. Peki nasıl artıyor?
Şimdi çok güzel bir soru soruyor buradaki arkadaş. Diyor ki mutasyon oluyor. DNA'ya bir mutasyon denk geliyor. İşte parça kopuyor gidiyor ve insana zarar veriyor. Tamam diyor, bunu anladım diyor. Çünkü zaten bu gözlemlenen bir şey. Peki bilgi nasıl artıyor diyor. Yani mutasyon isabet edecek. İnsanın yeni bir organ eklenecek insana. Daha hayatını kolaylaştıran, işte yaşamını kolaylaştıran bir organ olacak. Bu nasıl oluyor diye soruyor. Şimdi enteresan bir açıklama.
Mesaj çünkü bak, biliyorsun DNA'yı...
DNA derken DNA yani aslında.
Belirli mekanizmaları tetikliyor. Yani bu tetiklemeyi sen öyle de değiştirsin, böyle de değiştirsin.
Şimdi... Çok şahane bir müthiş ufkumuzu açtı. Teşekkür ediyoruz yani.
DNA diye başlamasından belliydi yani. Bir şey bilmiyorum. Bir şeyler çarpıtacağım.
Hayır, öyle de değiştirsin, böyle de değiştirirsin diyor. Biz bilim yapıyorsak eğer öyle değişiyor. Tamam, mutasyon oluyor, bozuluyor. Tamam, onu biliyoruz. Öyle de değiştirirsin diyeceği bir örnek yok. Faydalı bir mutasyon yok. DNA yeni bilgi getiren bir mutasyon yok. Faydalı bilgi getiren bir mutasyon yok. Kesinlikle. Devam ediyor.
Kanser nasıl oluyor?
Kanser nasıl oluyor diye soruyor. Kanser mutasyon oluyor. Hücreler şuursuz bir şekilde üremeye başlıyor. İşte vur oluyor ondan sonra. Başka şeyler oluyor. Kanser oluyor.
Yani zaten çocuk bunu söyledi. Yani mutasyonların zararlı olduğunu söyledi. O da evet sen doğru söylüyorsun diyor. Yani zararlı oluyor. Kanser de zararlı olduğuna göre kanser de zararlı. Ama hala çocuğun sorusuna cevap vermedi.
Evet.
Yani faydalı mutasyon nasıl oluyor?
Evet, devam edelim.
Yanlış bir mesaj gidiyor.
Bu abartılı hareketler de yani o kafayı geriye atıp öyle çeneyi sallama falan böyle bir şeyler falan. Onlar da tabii cevap vermiyor olmasından kaynaklı. Yani sözde bir şey yok. Hani en azından bir görüntüde olsun da bari belki birileri ikna olur.
Evet, hala çocuğun dediği şeyi tasdik ediyor. Yani evet, mutasyon zarar verir diyor yani.
Evet.
Yanlış mesajın gitmesinin yolu da namütenahi. Çünkü organizma, yani özellikle gelişmiş organizmalar, o kadar karmakarışık ki en küçük bir fark devasa farklılıklara neden oluyor.
Doğru.
Birkaç bölünmez var.
Ama
bu müthiş oluyor yani.
Belki de işte... Evet, çok
yani,
güzel açıkladı.
Evet, önceden de bir siyasetçinin bir yöntemidir bu. Bir soru soruyordu. Yani çok defa örneğini görmüştü izleyicilerimiz bilir. Bir soru soruyor siyasetçi. Siyasetçi başlıyor bir şeyler anlatıyor ama tamam herkesin bildiği ve doğru olan bir şey anlatıyor. Ama o uzun konuşmadan sonra insan dönüp baktığında hani soru neydi? Anlatılan neydi? Onu bir değerlendirmesi gerekiyor. O bir büyü yöntemi. Yani işte doğru olan bir şey söylüyor ama soruyla ilgisi olan bir şey.
Evet.
Burada da onu yapıyor. Dolayısıyla komik duruma düşüyor yani.
Evet, maşallah.
Devam edelim mi yoksa bir ayette bitirelim mi?
İnşallah.
Varsa Onur hocam anlatacağım bir şeyler.
Benim anlatacağım bir şey yok. İnşallah o zaman bir ayette bitirelim inşallah. Komşudan Allah'a sanırım. De ki bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, yani her şeyi yaratan, sonra doğru yolunu gösterendir. Sonra nasıl yarattığını Allah'ın izniyle bize gösteriyor şu an. Bilimle, değil mi? Bütün yaratılışın nasıl detaylı olduğunu ve ancak Allah'ın yaratabileceğini de İnşallah gösteriyor.
İnşallah.
İnsanlar sadece buna bakıp Allah'a iman edecekler.
İnşallah.
Şu konu bu kadar.
Herhalde.
Başka ayetinde de hani ilk yaratmayı bildiririz diyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
O zaman bitiriyorum. İnşallah. Bizleri bugün 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Asıl TV'den izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz inşallah.